Birinci ayrım. Altı Nokta Körler Kütüphanesi adına Filyos Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyos. Eserin adı Büyük Ki'nin Kısa Öyküsü, Karşı Devrim. Yazarı Ferruh Sidar. Türü inceleme. Genius Yayınları. 1. baskı Ağustos 2013. ISBN numarası 978-605-127-756-1. Bu kitap 237 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 20 Kasım 2013. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. Büyük Ki'nin Kısa Öyküsü, Ferruh Sidar. Hilafetin kaldırılmaması yönünde olağanüstü emek harcayanlar, Cumhuriyet'in ilanından sonra 17 Kasım 1924'te kurdukları partiye Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası adını vererek ileri cumhuriyetçi olduklarını iddia ettiler. Yıkıcı olan bu parti gericilerin umut ve çalışma kaynağı oldu. Atatürk bu parti yöneticilerini dinsel düşünce ve inançları kullananlar diye tanımlıyor. Dini söylemleri bayrak gibi kullanarak bilgisizleri, bağnazları ve boş inançlara saplanmış olanları aldatarak güç ve çıkar sağlamayı amaç edinenler, Türk ulusunun yüzyıllardan beri sonu gelmeyen yıkımlara, içinden çıkabilmek için büyük özveriler isteyen bataklıklara hep bu bayrağı göstererek sürüklemedi mi diye soruyor Ulu Önder. Ve Cumhuriyet sözcüğünü bile söylemekten çekinenlerin, onu doğduğu gün boğmak isteyenlerin kurdukları partiye ileri Cumhuriyet adını vermeleri içten gelme ve inanılır bir davranış olamaz diyor. Özellikle bu parti yöneticilerinin dinsel inanca saygı perdesi altında biz halifeliğin yeniden kurulmasını isteriz, medreseleri, tekkeleri, softa şeyh ve müritleri koruyacağız biçimindeki haykırışlarını anımsatıyor. Kinci zihniyetin son temsilcileri de ataları gibi araç olarak kullandıkları demokrasiye ileri kavramını iliştirdiler. Zamanında kurulmasına engel olunamayan cumhuriyetin ulusçulukla hesaplaşmanın zamanı geldi diyerek içini boşaltmaya çalışıyorlar şimdilerde. Kitap hakkında ne dediler? Mustafa Mutlu, Bitmeyen Kin, 11 Kasım 2013 Aydınlık. Ferruh Sidar Ankara Gölbaşı'nda yaşıyor, şiirleriyle, yazılarıyla biliniyor. Bu son kitabının adındaki Büyük Kin'de söz ettiği kinin ne olduğu açık. Dün 75. ölüm yıl dönümünde andığımız Atatürk'e ve onun kurduğu cumhuriyete duyulan kin. Hatırlarsınız, başbakan da bir süre önce en büyük amaçlarının dindar ve kindar bir nesil yaratmak olduğunu açıklamış ve yeni eğitim sistemini bu gerekçeyle hayata geçirdiklerini belirtmişti. Ferruh Sidar Başbakan tarafından da bizzat itiraf edilen ama yandaşların ve liboşların üzerinde durmadığı o kini bakın nasıl anlatıyor. Hilafetin kaldırılmaması yönünde olağanüstü emek harcayanlar, Cumhuriyet'in ilanından sonra 17 Kasım 1924'te kurdukları partiye Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası adını vererek ileri cumhuriyetçi olduklarını iddia ettiler. Yıkıcı olan bu parti gericilerin umut ve çalışma kaynağı oldu. Atatürk bu partiyi ve yöneticilerini dinsel düşünce ve inançları kullananlar diye tanımlıyor. Dini söylemleri bayrak gibi kullanarak bilgisizleri, bağnazları ve boş inançlara saplanmış olanları aldatarak güç ve çıkar sağlamayı amaç edinenler, Türk ulusunun yüzyıllardan beri sonu gelmeyen yıkımlara, içinden çıkabilmek için büyük özveri isteyen bataklıklara hep bu bayrağı göstererek sürüklemedi mi diye soruyor Ulu Önder. Ve cumhuriyet sözcüğünü bile söylemekten çekinenlerin, onu doğduğu gün boğmak isteyenlerin kurdukları partiye ileri cumhuriyet adını vermeleri içten gelme ve inanılır bir davranış olamaz diyor. Özellikle bu parti yöneticilerinin dinsel inanca saygı perdesi altında biz halifeliğin yeniden kurulmasını isteriz, medreseleri, tekkeleri, softa şeyh ve müritleri koruyacağız biçimindeki haykırışını anımsatıyor. Kinci zihniyetin son temsilcileri de ataları gibi araç olarak kullandıkları demokrasiye ileri kavramını iliştirdiler. Zamanında kurulmasına engel olunamayan cumhuriyetin ulusçulukla hesaplaşmanın zamanı geldi diyerek içini boşaltmaya çalışıyorlar şimdilerde. Sidarkin'e ilişkin söylemin yeni olmadığını ve AKP'den önceki partiler tarafından da sık sık dile getirildiğinin altını da şöyle çiziyor. Refah Partisi'nin iktidar olduğu dönemde de kimi milletvekillerinin, belediye başkanlarının ve kimi dini liderlerin "Kininize sımsıkı sarılın ve asla ondan vazgeçmeyin" diye haykırdıklarına tanıklık etmiştik. Ulu Önder'e çekinmeden her koldan diledikleri gibi saldırıyorlar. Bu saldırı yalnızca yarattığı kurumlarla da sınırlı değil. Kimliğine ve kişiliğine de dil uzatıyorlar. Ona ilişkin her konuda atılmamış iftira, yapılmamış hakaret kalmadı. Çanakkale Savaşı'na ellerinde kılıç, beyaz çarşaflara bürünerek havada uçuşan ruhların kazandığını söyleyen zihniyetin temsilcileri pervasızlıkla sınır tanımıyor. Daha önceleri Atatürk'ün dinsiz bir ayyaş olduğunu dillendiriyorlardı. 2011 sonlarında ve 2012 başlarında da manevi kızı Afet İnan'la aşk yaşadığı, Fransız Büyükelçisi'nin kızını ayarttığı, Fikriye Hanım'ı öldürerek intihar süsü verdiği, sabahlara kadar çalıştığı için değil de korkak olduğu için ışıklarını açık tuttuğu, kadınlarla dans ederken sarmaş dolaş yerlerde yuvarlandığı, suçsuz din adamlarını idam ettiren cani olduğu vurgulandı. Bu furya bitmiş değil. Amaçlarına ulaşamayacak olsalar da bu tutumlarını sürdürme konusunda kararlılar. Büyük kinin kısa öyküsü Cumhuriyet'in kurulduğu günden bu yana bitmek bilmeyen bu kinin detaylarını kronolojik olarak bilmek isteyenler için başucu kitabı olma özelliğini taşıyor. Ön söz. Atatürk'e yapılan saldırılar ilahi egemenliğin ulusal egemenliğe dönüşeceği fikrinin Amasya genelgesiyle sezinlenmesinden sonra başladı. İlerleyen süreçte ardı arkası kesilmeyen suikastlar zincirinin halkalarında devrim karşıtlarının, bir takım şeyhlerin, seyitlerin, çelebilerin, babaların, emirlerin ve onlarla işbirliği yaparak iktidarı ele geçirmek isteyen güçlerin bağlarına tanıklık ettik. Bu kişilerin sürüklemesiyle yazgılarını ve canlarını falcılara, büyücülere, üfürükçülere ve muskacılara bırakan insanlardan oluşan bir toplumun uygar olamayacağı bilinciyle çıkılan yolda gerçekleştirilen devrimleri ve sancılarını yaşadık. Kurtuluş Savaşı'nda sergilenen birliktelikte herhangi bir sorun yoktu. Savaş işgalciler ve onların işbirlikçilerine karşı sürdürülmüş, tarihin altın sayfalarına yazılacak olan büyük zaferle sonuçlanmıştı. Ne var ki bu aşamadan sonra bütünlük bozuldu. Kurtarılmış bulunan devletin yapısı ve nasıl yönetileceği konusunda yaşanan ayrışma ne yazık ki ilerleyen dönemde daha da derinleşti. Din adına çıkartılan isyanlar bastırılsa da, halifeliği savunanlar bir şekilde tarafsızlaştırılsa da, kine kaynaklık eden ruh yapısının sürdürülmesi engellenemedi. Cumhuriyeti kurma girişimlerinde yaşanan gerginliğin bünyesinde filizlenen öç alma duygusunun gelişerek ülke topraklarını sarıp sarmalamasında sosyolojik gerçekliğin payı da büyüktü kuşkusuz. Devrimin sıcaklığı ile buharlaşan bir duygu ve onun beslediği bir düşünüm, bulut bulut kümeleşerek geri dönüşüne olanak sağlayan rüzgarın 1950'de esmeye başladığı sır değildir. Her koşulda dillendirdiler zaten, sağanağa dönüştükleri her koşulda Demokrat Parti'nin devamı olduklarını söyleyerek, yan yana dizilmiş kahramanlarının devasa resimlerini ülkenin tüm cadde ve sokaklarında sergilediler. Farklı yapılarla da olsa 1950'den beri terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın zihinsel biçimine özgü uygulamalarla evrildik. Böyle olsa da Atatürk'e ve onun kurduğu kurumlara olan kin tükenmedi bir türlü. Altın çağlarını yaşadıkları son süreçte de yıllardır külün ateşi barındırdığı gibi yüreklerinde sakladıkları kini ortalığa saçarak gururlandılar. Cumhuriyetin bütün kurumlarını kontrol ederek diledikleri biçime dönüştürdüler. Ülkede tüm yaşam bir çift dudağın hareketiyle şekillendi. İnsanları ısrarla taraf olma konusunda uyarıp tehdit ettiler. Köken ve inanç konusunda toplumsal bölünmeye yol açacak davranışlar sergilemekten çekinmediler. Ve Türk milliyetçiliğini diledikleri gibi yorumlayıp ayakları altına aldılar. Halkın yarısının benimsemediği bir anayasa paketini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden oy çokluğu ile geçirdiklerinde iktidar partisinin lideri mutmain olduğunu söylemişti. 30 Mart 2012'de aynı yöntemle çıkartılan eğitim yasası ile daha önce meclisten geçen kişiye özel MİT yasası nedeniyle de başbakanın mutmain oldum, yani doyum düzeyinde tatmin oldum dediğine tanıklık ettik. İmam Hatip okullarının orta kısmına yeniden hayat verecek olan tasarının gerçekleşmesi nedeniyle başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü de Arapça "yaparsan yaparlar" anlamında "men dakka dukka" diyerek 28 Şubat sürecine gönderme yapmıştı. Başka bir deyişle yeni eğitim yasasının kesintisiz 8 yıllık eğitimin rövanşı olduğunu vurgulamıştı. Yasanın kabul edilmesinden sonra başbakanın 28 Şubat'ın izlerini sildik demesi de bu amacın açık bir şekilde yansıtılmasıydı kuşkusuz. Böyle olmakla birlikte dinin hukuksal, eğitimsel ve kültürel alandan soyutlanmasını amaçlayan laikliğin delinmiş olmasıydı gerçekleşen şey. 1923-1950 yılları arasındaki uygulamaların çoğu onlar için dayatmaydı. İşaret parmaklarını uzatarak ikide bir "men dakka dukka" demeleri de bu yüzden. "Yaparsan yaparlardır, öç almadır" vurguladıkları şey. Uzlaşı aramaksızın sayısal üstünlükleri nedeniyle istedikleri yasaları dayatıyor olmaları halinde mutmain olabilirlerdi. Öyle de oldular zaten. Öç almaya ilişkin uygulamaları nedeniyle Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın 2 Nisan 2012'de bir sempozyumdaki uyarısı bu gerçekliği tüm açıklığı ile gözler önüne serdi. Başkanın yapılacak reformların geçmişten intikam alma aracı olarak kullanılmaması uyarısı ve ardından aktörleri değişmiş yeni vesayet odaklarının oluşmasına imkan vermeyen samimi değişimlere inanmak istiyoruz. Hukuk sistemini geliştirirken yeni mazlum ve mağdur oluşturmayalım çağrısı, öç alma arzusunun nedenli belirginleştiğinin de kanıtı oldu. Demokrasi konusunda Atatürk'ün tavrı da eylemleri de açık. Türkiye'de tek kişiye dayanan yönetimin sona erdiğini görmeden ölmek istemiyorum, tek amacım demokrasidir derken geleceğin bireylerinden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller diye söz ediyordu. Engin görüşleri doğrultusunda da Türk gençliğine hitabesini bıraktı. Milli Eğitim Bakanlığı da yapmış bulunan başbakan yardımcısının "ne var bunda, ayet mi" dediği Atatürk'ün gençliği hitabesinin okullardan kaldırılması tartışıldı 2012 Türkiye'sinde. Dindar bir nesil yetiştirmek istiyoruz diyen başbakanın kendi dünyasına özgü anlamaları yansıtan bir şairin gençliğe hitabe şiirindeki "kalbinin, beyninin, dilinin, dininin ve kininin davacısı bir gençlik istiyorum" dizelerini ekranlardan vurgu yaparak okuduğuna tanıklık ettik. Yetmedi, kısa bir süre sonra da 5 Mayıs 2012'de tek dinin kırmızı çizgilerinden biri olduğunu vurgu yaparak dillendirdi. Eğitim ve sanat başta olmak üzere tüm yaşamı kendi dünya görüşlerine göre düzenleme konusundaki kararlılıkları kendi deyişleriyle diğer kesimi mutlu etmedi. Kine ilişkin söylem yeni değil. Refah Partisi'nin iktidar olduğu dönemde de kimi milletvekillerinin, belediye başkanlarının ve kimi dini liderlerin "kininize sımsıkı sarılın ve asla ondan vazgeçmeyin" diye haykırışlarına tanıklık etmiştik. Ulu Önder'e çekinmeden ve her koldan diledikleri gibi saldırıyorlar. Bu saldırı yalnızca yarattığı kurumlarla da sınırlı değil, kimliğine ve kişiliğine de dil uzatıyorlar. Ona ilişkin her konuda atılmamış iftira, yapılmamış hakaret kalmadı. Çanakkale Savaşı'nı ellerinde kılıç, beyaz çarşaflara bürünerek havada uçuşan ruhların kazandığını söyleyen zihniyetin temsilcileri pervasızlıkla sınır tanımıyor. Daha önceleri Atatürk'ün dinsiz bir ayyaş olduğu dillendiriliyordu. 2011 sonlarında ve 2012 başlarında da Ulu Önder'in manevi kızı Afet İnan'la aşk yaşadığı, Fransız Büyükelçisi'nin kızını ayarttığı, Fikriye Hanım'ı öldürerek intihar süsü verdiği, sabahlara kadar çalıştığı için değil de korkak olduğu için ışıklarını açık tuttuğu, kadınlarla dans ederken sarmaş dolaş yerlerde yuvarlandığı, suçsuz din adamlarını idam ettiren cani olduğu ve benzeri şeyler vurgulandı hararetle. Bu furya bitmiş değil, amaçlarına ulaşamayacak olsalar da bu tutumlarını sürdürme konusunda kararlılar. 2012 Mayıs'ının ilk çeyreğinde yönetimin başkanlık sistemini tartışmaya açmasıyla birlikte pes dedirtecek nitelikte şeyler söylenip yazıldı. İktidar yanlısı bir gazetede görevlendirilmiş köşe yazarlarından biri, Atatürk'ün başkanlık sistemini neden istemediğine ilişkin makalesinde, Atatürk'ün geceleri eğlendikten ve konuklarını gönderdikten sonra yatmadan önce mutlaka etsiz kuru fasulye yediğini, bu nedenle de ertesi günü saat 11'den önce uyanamadığını, başkanlık sistemi çalışkan ve dinamik olmayı gerektirdiği için onun yaşam tarzına uymayacağını, bu sistemin nitelikli ve çalışkan bir lider olan Başbakan Erdoğan'a uygun düşeceğini dillendirmişti. Yine her süreçte olduğu gibi bir grup akademisyen de bu aşamada Atatürk ilkelerinin çağ dışı olduğuna ilişkin görüşlerini koro halinde seslendirmekten geri durmadı. Ulu Önder'in hain diye nitelediği kişileri kahraman ilan edip kimilerinin de heykelini dikmeleri, 1923 ve sonrasına ilişkin uygulamaları saptırarak İnönü'nün kimliğinde Atatürk'e saldırmaları da yukarıdaki zaman diliminde gerçekleşti. Cumhuriyet tarihimizde gerçekleştirilen hukuka ilişkin düzenlemeleri biliyoruz. Tüm iktidarların bu kurumu kontrol ederek diledikleri biçimde kullandıklarına tanıklık etsek de etmesek de bilgi ve belgeler elimizin altında. Çağdaşlaşmaya ilişkin serüvenimizin gerçek sancısı olan ve dönüşümün yollarına mayın döşeyen bir zihniyetin geleneksel kültür üzerinden yükselişini sosyolojik açıdan inceleyen bir çalışma bulunmasa da bizi utandıran demokrasi tarihimizin sancılı yıllarını dillendiren pek çok kaynak yaşadığımız çelişmeleri ayrıntılarıyla sunuyor bize. Kısacası her şey güç yani iktidar uğruna yapıldı. Ulu Önder'in kurduğu sistemle birey yaratma projesi askıya alındı ve güce tapan bir toplum yaratmak için yarışıldı adeta. 2011 sonları ve 2012 başlarında Türkiye'ye ilişkin yayınlanmış bulunan raporlar tüm gerçekliği bir tokat gibi vuruyor yüzümüze. İleri demokrasi aşamasında olduğumuz iddia edilip dillendirilse de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yayınladığı belgeler ortada. Her yıl utanç veren birinciliği kimseye kaptırmamış olmamızdan incinen kimse yok. Adil yargılanma hakkı, ifade özgürlüğü, yaşam hakkı ihlali, kötü muamele, yargılamanın uzunluğu, yargı kararlarının uygulaması, özgürlük ve güvenlik hakkı, toplantı ve gösteri yapma özgürlüğü, medya özgürlüğü, mülkiyet hakkı ihlali gibi konularda mahkum olmak adeta olağan bir durum. İktidarın dayattığı eğitim sistemine ilişkin tasarı konuşulurken OECD ülkeleri arasında sonuncu oluşumuzun gerekçelerini tartışmak gibi bir çaba gösterilmedi. Uluslararası Af Örgütü'nün insan hakları raporuna ilişkin tavrımız da farklı değil. Kadın ve kız çocuklarına yönelik şiddet, işkence ve kötü muamele, insan haklarına ilişkin ihlalin soruşturmasında savsaklama, tutuklama ve cezaevi koşulları, etkin soruşturma yokluğu ve benzeri konulardaki konumumuz küçük puntolarla salt bir haber olarak kayıp geçti gözlerimizin önünden. Yine bu dönemde yapılan bir araştırmanın sonuçları ve ona ilişkin değerlendirmeler de son derece dramatikti. Mutluluk konusunda Ipsos'un yaptığı araştırmaya göre Endonezya birinci, Meksika ve Hindistan ikinci, Türkiye ise dünya üçüncüsü oldu. Moda değişle yaşam koçlarımız bu durumu parayla saadet olmaz fikrinin göstergesi olarak yorumladı. Farkındalık bilinci gelişmemiş, eğitim oranları son derece düşük, evrensel insan hakları konusunda fikri bulunmayan insanların değerlendirmelerine bakılan penceredeki hüzün görülmedi. Yolsuzlukla, hukuksuzlukla, etnik ya da dinsel sorunlarla harmanlandıktan sonra sınırlı bir çoğulculuk görüntüsünün gölgesinde tek parti egemenliği ile anılan hibrit yönetimlerin oyuncağı olan kitlelerin mutlu oluşu orta çağa özgü bir yaklaşımla değerlendirildi. Ekonomist dergisinin 167 ülkeyi kapsayan Dünya'da Demokrasi Endeksi araştırmasında tam demokrat ve kusurlu demokrasiler arasında yukarıdaki ülkelerle birlikte yer almadığımız Tanzanya ve Uganda gibi ülkelerin bulunduğu hibrit yani karışık rejimler grubunda Nikaragua ile 89. sırayı paylaşmamız mutluluğumuza asla gölge düşürmedi. Tarihin yönünü değiştirerek eski ve yıpranmış bir toplumdan yepyeni ve güçlü bir millet yaratan ve de örneği görülmemiş bir biçimde hızlı ve kökten bir yenilik hareketi başlatan Mustafa Kemal'in sağladığı olanakları kullanarak her türlü varlığının doruklarına ulaşanların dönüp dönüp ona ve kurumlarına küfretmeleri yukarıda da belirtildiği gibi yeni bir durum değildir. Olağanüstü bir güç sahibi olan Atatürk'ün gerçekleştirdiği devrim, keyfi uygulamaların bir sonucu değildi kuşkusuz. Öyle olsaydı eğer öldükten sonra kurmuş olduğu düzen yıkılırdı. Onun bıraktığı iz çağları aştı. İnsanlık tarihinde hiçbir lider hakkında binlerce kitap yazılmış değil, hala da araştırılıp yazılıyor. Dünyanın en saygın üniversitelerinin belirlediği 11 adet ölçüte uyan başka bir lider yok. Utanç çağının en çileli dönemindeki başarıları ve kişiliği nedeniyle yüzyılın lideri seçilen yine o. UNESCO'nun 100. doğum yıl dönümünü tüm üye ülkelerde kutlama kararı alırken, uluslararası anlayış, işbirliği ve barış yolunda çaba göstermiş, gelecek kuşaklar için örnek olacak, eğitim, bilim ve kültür alanlarında olağanüstü bir devrimci diye nitelemişti. Atatürk karşıtlarının nankörlüğü, onun tarihte edinmiş olduğu yeri toz parçası kadar etkilemez. Dahası bu ülke insanlarının tamamı bir anda yok olsa da, yaşadığımız topraklar bin parçaya bölünse de, onun değeri tüm dünya ve tarih açısından silinmeyecek konumdadır. Bu nedenle ulu önderin savunulmaya gereksinimi yoktur. Bu kimsenin haddi de değildir zaten. Ferruh Sidar. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 12.